Ayrım 14.
İyiliksever büyüğün ardında bıraktığı boşluğu doldurmak üzere esmeye başlayan Meltem'le olgun başaklar hışırdıyordu. Kalk ayağa sevgilim, sabaha kadar dans edelim. Okyanusların dalgalarını andıran köpüksüz dalgalar demir yolunun mendireğine çarpıp parçalanıyorlardı. Kendini yıldızların kollarına bırakan kadının derin solukları ve bu güzellik ruhun duyduğu korkuyu daha da artırıyordu. Yaşlı bir kadın demiryolu geçidinin zincirini çekti. Bir traktör karşıya geçti. Artık seyrek ışıklı seyrek köyler dağların eteklerinde göz kırpıyordu. Gece iyiden iyiye bastırmıştı. Atsız bir duvara yansıyan görüntüler gibi istasyonlarda karanlığın içinden gelip geçerek kayboluyorlardı. Tren hiçbir yerde durmuyordu. Koşuyor ve çılgın gibi düdük çalıyordu. Gecenin karanlığında düdük çalan bir tren, tren o tren, Z4383 numaralı vagon, makinisti Joseph Konstantopoulos, yardımcısı Savas Polikronidis, bir tren, o tren ve yıldırımla yere devrilmiş bir ağacı andıran gövde, canlandıracak okşamalardan yoksun, ceviz ağacından iyi bir tabutun içinde yatan gövde ama ruhundaki çöl uçsuz bucaksız. Söylemekten bıkıp usanmayacağız. Yunanistan'ın çekişmeler ve iç kavgalara son vermesi gerekiyor. Düşmanlarımız gelişimimizi kıskanıyorlar. Pek çok yabancı ülke bizim anarşi uçurumuna yuvarlandığımızı görse çok sevinir. Bay Papandreou'nun akıl almaz yanılgılarını örtmek için çoğu kere iktidar hırsını ortaya atıyorlar. Hırsı ne kadar büyük olursa olsun Merkez Birliği'nin başkanı, mahmuzladığı hayvanın demokrasi atı değil, komünist kargaşalığın kızgın boğası olduğunu anlamazlık edemez. Tren gecenin karanlıklarını yırtıyor ve hanımefendi yer toprak değil de parke kaplı olduğundan bokunu örtmeye çalışıp bunu başaramayan köpeğinin çabalarını izliyordu. Yine de minik köpeğin pisliğini yok etmek gerekliydi çünkü parkenin güzelliğini bozuyordu. Çalışma masasının üzerindeki düğmeye basıp hizmetçiyi çağırdı, sonra minik köpeğini yine kollarına alarak yazısını yazmaya koyuldu. Ülkemiz milliyetçileri Zeyn'in ölümünden büyük üzüntü duydular çünkü insan hayatına duydukları saygı onların temel ilkelerindendir. Ve şimdi Zeyn'in ölümü en aşağılık bir biçimde bu milliyetçilerin üzerine atılıyor. Gerçek şu ki aşırı sol ve onun ardına geçip iş gören tüm karanlık güçler milliyetçileri suçlarken ulusal ve Hristiyan hayatımızın temellerini, kiliseyi, milli eğitimi, silahlı kuvvetleri, emniyeti, adaleti sarsmak istiyorlar. Aşırı solun ahlaksızca suçlamalarını daha da ileri götürmekle Bay Papandreou ve onun safındakiler büyük bir yanılgıya düşmekte. Küçük köpek yer değiştirme gereğini duydu. Hanımefendi başını yazısından kaldırıp onu yatıştırmaya çalıştı. Hizmetçi plastik faraşayla içeri girdi. Eğildi, pisliği aldı ve havaya temizleyici, kokulu bir şey sıktı. Hanımefendi yerinden kalktı, köpeğin burnunu pisliğe soktu. Hayvan direndi. Hanımefendinin bileğini ısırmaya kalktı ama köpekleri çok iyi bilen hanımefendi tam zamanında onu yere bıraktı. Yine masasının başına oturup tren Totoy Kraliyet Sarayı önünden geçerken yazısını sürdürdü. Aşırı solun bu olaydaki tutumunu büyük bir dikkatle incelersek Zeyn'in ölümüne üzülmek şöyle dursun, ölülere duyulan saygı da olmasa sevinçten zil takıp oynayacaklarını görürüz. Çünkü aşırı sol adamını, kurbanını, yiğidini bulmuştur artık. Hem de istediği gibi birini, ünlü bir bilgin, büyük bir atlet, iyi bir koca, iyi bir aile babası, Sovyetlere körü körüne inanmak şöyle dursun, Komünist Partisi'ne bile kayıtlı bulunmayan, barış yönündeki çabalarıyla üne erişen, hırslı ve genç bir siyaset adamı. Aşırı solun ölüyü sömürmesi, gemi azıyı alan çılgınca bir saflık, ağlamaklı cenaze şarkıları ve ağlayıcılar, yapı ve tütün işçilerinin bildirileri bu acı olaydan sağlamaya çalıştıklarının açık bir görüntüsüdür. Sününlerin kaçmaması için çevresi sağlam çitlerle çevrilen Tatoi Sarayı'nın üzerinde uçan ruh derin derin içini çekti. Tren düdüğünün karşılaşanın kanını donduran bir yılan gibi içine süzüldüğü sarayı reçinadan gözyaşlarıyla donanmış çam ağaçlarını gördü. Sıkı sıkı çevrilmiş ağaçlıkların ardından o da gözyaşı döktü. Tatoi Havaalanı'nın planörleri ona yakında başlayacak acılı büyük uçuşunu hatırlattı. ama uzaklarda göz kırpan bir ışık denizi, gövdeyi karşılamak için yaktığı mumlarla Eloises'in duman bulutu ardında Atina görünmüştü bile. Rafinerilerin, ahlaksızlık yuvalarının, kocaman, madeni, lupla görülen gümüş doları andıran yakıt depolarının koruyucu bacası ve mavi ışığı altındaki Atina, geçmiş yüzyılların esrarını saklıyordu. Çünkü eski çağları yaşayanlar arkalarında ne bir yazı, ne bir kapartma, ne bir resim bırakmışlardı. Silahları alınmış gemilerin rıhtıma bağlandığı, bir lokma ekmek parasına çalışanların yuvası eski Sakaramanga tersanesi yanındaki tarihi Salamani'ye karşı, üzerine kirli havanın çöktüğü tatlı Atina. Kırlarda ve ovalarda geçen bunca saatten sonra Atina'yı gören ruh titremeye başladı. Çünkü bunca yalan sona ermişti. Hedefe varılıyordu. Şu an ölü gövde gibi olmayı, bir şey anlamayıp hiçbir şey duymamayı ne kadar isterdi. Uzaktan Akropo'nun aydınlatılmış iskeletini gördüğünde üzülmesi için hiçbir neden bulunmadığını düşündü. Kendisinden önce geldikleri halde içlerindekini bir türlü dışa vuramayan niceleri vardı. Onun vereceği bir şey vardı hiç olmazsa. Havaya karıştıktan sonra da geride bırakacağı bir iz, bir simge olacaktı. Daracık, eski, sevgili yollar, her bir ağacının nöbet tuttuğu mahalleler, dış mahallelerdeki gece kondular, herkesin elektrikten yararlandığı yerde ışıksız, susuz, eski kamyonların kalıntılarında hayatlarını sürdüren kalabalık aileler. Zeyn'in yakınlarının ve dostlarının cenazesinin kilisede halka gösterilmesi istemeleri çılgınlık. Taco, başpiskoposu aradın mı? Aradım. Ne alemde? Onların istediklerini kabul etmeye hazır mı? Ağzında bir şeyler geveliyor. Bütün bunlardan hiç hoşlanmıyorum. Saraydan da kendisini aramışlar. Onlarla da kaçamak konuşmuş. Bir kere daha konuşmaya çalış. Bize kesin bir yanıt vermeli. Kargaşalık çıkmasından, kan dökülmesinden, kilisenin ateşe verilmesinden korktuğumuzu anlat. Aklına ne gelirse söyle işte. Yeter ki ikna et. Aynı şeyi ben de yapabilirim ama kendimi tutamayıp ağzımdan hayatı boyunca duymadığı sözleri kaçırmaktan korkuyorum. Hadi çabuk ol. Bu eller artık insan tenine dokunamayacak. Bu eller sıvıya dönüşecek. Çiçekleri besleyen bereketli bir toprak halini alacak. Neşteri tutan ve karşılık beklemeden insanın acılarını dindiren bu eller. Bu yüz bir daha denize dalamayacak. Bu dudaklar kimseyi öpemeyecek. Kapatılmış bir gövde, adres bırakmadan gitmiş yazısıyla geri çevrilen mektup, gittiği yerde toprak ananın koynu. Kanı damarlarında donan, dolaşmaz olan gövde, sokaklar ve dükkanların iyiden iyiye kalabalıklaştığı bir sıra beyaz perdeye yansıyan resim ve her şey tam bu sıra sona eriyor. Yan odadan çıkan sekreter başpiskoposun kulağına bir şeyler söyledi. Başpiskopos başını salladı, geliyorum dedi. Sonra Zeyn'in yakınlarıyla dostlarına döndü. Yine onlar telefon ediyorlar. Yan odaya geçti. Bir süre sonra döndü. İçini çekerek oturdu ve mırıldandı. Yine bu olayla ilgili. Kıramayacağım çok yüksek birinin isteğini bildirdiler. Şimdi kendi kendime şu soruyu soruyorum. Bu olay bütün önemli kişileri ilgilendirdiğine göre işin içinde bir iş bulunmalı. Kargaşalık çıkabilir, yüzlerce kişinin hayatına mal olacak kanlı kavgalar patlak verebilirmiş. Benim için çok büyük sorumluluk. Güç durumda kaldım yavrularım. Zeyn'in yeğenlerinden biri, muhterem peder dedi. Kargaşalık söylentileri baştan aşağı yalan. İçiniz rahat etsin. Yalnız bizi kiliseye sokmak istemezseniz olayın halk arasındaki yankısı büyük olur, tutumunuz yabancı ülkelerde amansızca eleştirilir. Dudaklarında Hazreti İsa'nın bildirisiyle, barış ve sevgi muştusuyla ölen kişi söz konusu. Mayıs acımasız bir aydır. Toprak ürünlerini yeniden yutar. İlk ve ikinci çiçeklenme sona ermiştir. Şimdi ağır ağır başaklar gibi her şey başlangıcına döner. Her şey bitmiştir. İnsan belleği bile yitip gitmiştir. Belki başka bir kanla beslenip başkalarında yeniden yaşayabilir. Onunki, ruhunun ve gövdesinin belliği gitgide azalacak ve sönecektir. Hayır, hayır diyordu kelebek. Her şey sona eremez. Bir yiğidin düştüğü yerde bir ulus ayaklanır. Olamaz. Benim ölmem olanaksız. Ne zaman, nasıl bilmiyorum. Yumuşacık, sevgili gövde, her zaman beni hatırlayacaksın. Her zaman hatırlayacaksın çünkü seni çok sevdim. Beni unutmayacaksın. Denizi görünce sevinçten çılgına dönen, güneşte soluğu kesilen, sevişirken benden bile vazgeçebilen sen, gövdem, beni her zaman hatırlayacaksın. Toprağın koynuna girerken seni sevdiğimi unutma. Bunun için asla ölmeyeceksin. Sevgilim, şu sıra elini tutabilsem, benimle konuşur, yüzüme bakardın. Bitkinim. Nasıl? Neden her şey böyle bitti? Çöküşünün tadını çıkarmadan, seni azar azar yitirmeyi öğrenmeden. Beni öylesine beklenmedik bir anda bıraktın ki, kollarımda boş bir dörtgenle kala kaldım. Bu dörtgenin açıları keskin, oralardan rüzgar doluyor. Sensiz, boş bir sarnıştan başka bir şey değilim. Başpiskopos bir süre düşündü. Sonra Eda Partisi temsilcisine döndü ve ''Olay çıkmayacağından emin misiniz?'' diye sordu. ''Kargaşalık çıkmaması için kendi açımızdan her şeyi yapacağımıza söz veririz. Muhterem peder, bir olay çıkarsa bunun tek sorumlusu hükümet ve polistir. Peki öyleyse, kiliseyi sizlere açıyorum. Tanrı yardımcınız olsun.'' Sevilen ateşin içinde olduğu gibi spor alanlarında da tapılan gövde, en korkunç çığlıklar içinde bile benim olan gövde. Bir gece daha seni yanımda tutabilsem gönül rahatlığıyla salıverirdim. Ama kovuluşum birden oldu. Bir başkasının sana sahip çıkacağı hiç aklıma gelmezdi. Ya şimdi? Ellerin, yalnız ellerin ve o ürperti, hepsini nasıl da özlüyorum. Sensiz o kadar yalnızım ki, doğrusunu istersen bana hiç yer yok. Artık hiçbir şey beni sevindirmiyor. Ruhun başka bir gövdeye geçmesi de olanaksız. Ben de buhar, göçebe kuşların kanatlarının estirdiği bir rüzgar olacağım. Patlamak için senin sinirlerinden yoksun, yalnızlık korkunç. Senin sinirlerin, sıcak bir kazağın birbiri ardına sökülen ilmikleri. Bu sıcacık kazağı sırtıma geçirdiğimde dünyalar benim olurdu. Kollarınla hayata ve insanlara sarılır, ben de rahat ederdim. Şimdi benden uzaklaşıyorsun. Benden ayrılıyorsun, yalnız kalacağım. Gece yarısına 4 dakika var. Özel tren tüyler ürperten bir çığlık gibi yansıyan düdüğünü çalarak Atina garına giriyor. Yavaşlıyor, duruyor. Zeyn'in ölüsünün bulunduğu kurşunlu vagonun kapısına varabilmek için kalabalık itişiyor, kakışıyor. Vagon kapısındaki mühür söküldü. Çelenklerle örtülü tabut, Yunan bayrağına sarılıp cenaze arabasına götürülüyor. Büyük kalabalık öldürülen milletvekilinin geçebilmesi için bir anda ikiye ayrıldı. 1 dakika sessizlik, ardından hıçkırıklar, haykırışlar duyuluyor. Z, sen ölmedin. Z, sonsuza dek aramızda yaşayacaksın. Bir alkış tufanıyla gar sarsılıyor, binlerce ağızdan ulusal marş söyleniyor. Z, 4383 numaralı vagonun kapısına bir memur tabela asıyor. İlaç sıkıldığından içeri girmek tehlikeli ve yasaktır. Kafile ağır ağır ilerliyor. Ruh, gövdesinin çevresinde bunca gövdenin nöbet beklemesine seviniyor. Yukarıdan bakıldığında sanki hepsi tek beden, ortalarında bir bayrak. Yolların yönü değişiyor. Onun yolu üzerindeki ışıklar eriyen mumlara dönüşüyor. Kafileye eşlik eden polisler koltuklarının altında tüfekleriyle dini törenlere de eşlik edenler. Tabut, başpiskoposluğun yanındaki kiliseye götürülüyor. Pazara kadar burada kalacak. Pazar, diriliş günü. Romalı askerlerin geri dönüp ölüyü ellerinden almalarından korkan halk, ölünün çevresine gitgide büyüyerek yığılıyor. Kayıpe her yerde hazır ve nazır. Bütün polis devriyeleriyle bağlantıyı sürdürüyor, emirler veriyor, tabutun kiliseye kadar olaysız taşınması onu rahatlatıyor. Birlikte Pontius Pilatus'un evine gidiyorlar, yolda pazar gününü konuşuyorlar. Sert önlemler almak gerek, bütün emniyet kuvvetleri hazır bekleyecek diyor Kayıp'e. Göz yaşartıcı bombalar ve her türlü olanaklar emrinize verilecek. Çok korkuyorum diyor Pontius Pilatus. Sabahın 3'ünde birbirlerine iyi geceler dileyerek ayrılıyorlar. Ama olaylar ikisini de yanıltma görevini üzerine aldı. Yeniden dünyaya geliş günü bile kargaşalık olmadı. Tek olay diye düşündü ruh, şimdiye kadar görülmemiş sayıda çelenk, ilkbaharın tümü cenaze törenine koşmuş, her yandan geliyor, dış mahallelerden koşuyor, 3 saat boyunca Atina'nın yüreğinin yüreğini işgal ediyor. Tüm Attik yarımadasında bir tek çiçek kalmamıştı. Ölümsüz, yaşıyor, yaşıyor ZZ. Bu sözlerde Romalıları korkutacak bir yan yok. Sayısız kırmızı karanfille ne savaşılır ne de devrim yapılır. Ama karşı tarafın parmağı tetikte ve anlatılmaz kırgınlığı içinde ruh büyük ölçüde rahatladı. Patrikhanenin çevresindeki yolları ve alanları dolduran kalabalık değil de onu rahatlatan, bu kalabalığın tek beden olmasıydı. Bir tek eksiği de olsa hiçbir şey değişmezdi. 10, 100, 1000 eksiği de olsa kahramanını canlandırmaya gelen kalabalık bölünmez, parçalanmazdı. Ruh bununla avunuyordu. Gövdesi birden büyük sayıda zerreleri birleştirmişti ya, o bir yitirmişti. Ötekiler 100 kazanmışlardı ve bu gövdenin uğruna kendini verdiği barış düşüncesi birden boşlukta canlandı. Yolları dolduran ölümsüzlük insanların yüreklerine doluyordu. Deniz tükenmez, işlenmeyen zenginliklerle doludur. Kayıktan bir kova su almakla azalmaz, deniz tükenmeyendir. Ve böylece ruh, ölüyü dirilten kafileyi izliyordu. Bütün bir ulus tabutun yakınına koştuğuna göre ölmemişti gövdesi. Ölümsüzlüğün de başkalarının belliğinde yaşayan şey olduğunu biliyordu. Yol boyu duyulan tek ses yaşıyor oldu. Kimse düşüncenin ortasında ölümün yer alabileceğine inanmıyordu. Ölüm, günün birinde hayatın sona erdiğini şaşkınlıkla izleyenler için vardır. Dehşete düşer, yakınırlar. Kendilerine gelmek için akıl hastanelerine kapanırlar. Bütün bir ulus ayaklanır ve büyüklüğü senin tabutunla ölçülürse ölüm yoktur. Başta çelenkleri taşıyan gençler geliyordu. Her çelenk iki erkek ve iki kızın elindeydi. Ardında Bertrand Russell Barış Örgütü üyeleri ellerinde karanfil ve gül demetleriyle yürüyorlardı. Biraz daha geride Pire Kent bandosu yer almıştı. Bertrand Russell Barış Örgütü'nün Pire şubesine bağlı gençler üzerinde silahsızlanma simgesi bulunan koca bir bayrak taşıyorlardı. Zeyn'in sporcu arkadaşları Balkan şampiyonunun yarışlarda kazandığı kupalarla tabutun ardından yürüyorlardı. Yol boyu balkonlardan bakan halk tabutun üzerine çiçek yağdırıyordu. Mitropoleos, Filallinon, Singru, Anapevseos yollarına her yaş ve sınıftan yurttaş dolmuştu. Yaşasın Z! Kan dökülmesini istemiyoruz. Barış ve demokrasi. Yaşıyor! Çığlıkları kilometreler boyunca gidip mezarlığa ulaşan bir elektrik akımı gibi bu sonu gelmez kalabalığı dolaşıyordu. Ruh mezarlığa vardığında doruğuna erişip birden hareketsizleşen güneşte leke, hava boşluklarında dalgalanıp yükseklere itilen uçurtma gibi korku içinde durdu. Yerde duran çocuğun elindeki uçurtma ipi, derin sularda dibe değip değmediği anlaşılmayan olta gibi bükülüyordu. Deniz dibiyle gökyüzü arasındaki benzerlik bir kere daha ortaya çıkıyordu. Mezarlıkta duran ruh, yükselmek için gövdenin yere inmesini, yer altına gömülmesini, onunla birleşmeyi bekledi. Duran dünyanın dev gövdesi üzerinde bir süre bekledikten sonra, deli gibi saçlarını yolarak kalabalığın arasından fırlayan siyah giysili kadının, Z mezara indirilirken bağırdığını duyarak daha iyi görebilmek için yeniden alçaldı. ''Uyan Z!'' diye bağırıyordu kadın. ''Seni bekliyoruz, uyan!'' Bu çığlık kalabalığı allak bullak etti. Çünkü yaşlı kadın bu basit sözlerle bütün bir ulusun o anda duyduklarını dile getirmişti. Ruh, yaşlı kadının bütün saflığıyla dile getirdiği isteğin gerçekleşmeyeceğini düşünerek içini çekti. Çünkü gövde uyumuyordu. Çatlamış, biçim değiştirmiş, temellerini yitirmişti. Evin yıkılışı tamamlanıyordu. Güneşe ve rüzgara bakan geniş pencereleriyle tek bir örümcek ağının, tek bir küf lekesinin bulunmadığı, birlikte yaşadıkları geniş odalar, bu ev, Zeyn'in gövdesiyle birlikte toprağa gömülüyordu. Bu odalarda nice sabahlar, komşu evlerin gövdeleri, bütün gece ona yapışıp yatan bir kadının çalıları arasında güneşin doğuşunu izlemişlerdi. Ruh yuvasını, ocağını, herkesin bayıldığı evini buraya kurmuştu. Bütün bunların yerinde rüzgardan başka şey kalmıyordu. Ev belirli bir yeri kaplıyordu. Şimdi ondan arta kalan boşluğa hava zerreleri dolmaktaydı. Tanınmaz hale gelen ev, yapımında kullanılan ham maddelerin çıkarıldığı toprağa gömülüyordu. Hiçbir maddi değeri kalmayan bu ham maddeler toprağa dönüyordu. ve toprağın bu evi, bu yuvayı, geniş odaları, açık pencereleri, Tesiu sokağı 7 numarayı elinden alışı onu çok üzüyordu. Seni yitirdiğim şu an, geçip gidince diye düşünüyordu ruh büyük acıyla. Seni bir daha göremeyeceğim, sevgili bedenini okşayamayacağım. Bütün duyduklarımı belirtebilen sesini işitemeyeceğim. Servilere bağlı kolların ve dünyanın elektrik akımını geçiren sinirlerinle seni yitirdiğim şu an, birlikteliğimizin gerçek olmadığını söyleme. Kendime rağmen yükseliyor, gitgide yükseliyorum. Birbirimizi yitiriyoruz. Ardınızda en ufak bir yankı bile bırakmayan siz kuzey gemileri, kül bırakmadan her şeyi yakıp geçen yangınlar. Ve sen evim, sıcaklığım, hayata güvenmemi sağlayan sen, bacaklarım, evreni ayakta tutan sütunlar. Bundan böyle sen, ışıktan eller, benim görüntümü taşımayan gözler, neden, neden bunca acıyı, bunca yorgunluğu bana bırakıp gittin? Gökyüzünün duran saati, sen kendine rağmen alçaldıkça, ben kendime rağmen yükseliyorum. Seninle yeniden buluşma umudu yok, biliyorum ve gitmek istemiyorum. Hiç olmazsa sevdiğin şeylerin, birlikte yaşadığımız yerlerin, evimizi süsleyen çerçevelerin, duvarlardaki çatlakların, gezindiğin sokakların yakınında kalmak istiyorum. Ama olanaksız, yükseliyor, gidiyor, boşlukta kayboluyorum. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum sana, evim, sevgilim, seni özlüyorum. O kadar çok özlüyorum ki, hiçbir şarap bu özlemi unutturamaz. Seni tanıdım mı, yoksa tanımadım mı, seni gerçekten tanısam elimden kaçırmazdım. Sayıklıyorum, çünkü aşağıda olup bitenleri, dünyayı görmekte gitgide güçlük çekiyorum. Gidişini selamlamak üzere toplanan kalabalık, bir kara lekeye, ayrıldığım ve ayrılmak istemediğim dünyanın haritasına bulaşmış bir pisliğe benziyor. Ayrılmak istemiyorum çünkü hasattan önce başaklar ne tatlı, okşandığında başakları andıran saçların ne tatlı, öpüşmek için yaratılmışa benzeyen boğaz ne tatlı. Bu özlem rezilce bir şey, sövüyorum sana, nefret ediyorum, öldürülen iğrenç gövde, bir hiçsin sen. Kent planına boyun eğen, kendini korumayı bilmeyen bir evsin. Sen gövde, en ufak bir pişmanlık duymayan, gökyüzü bademlerine haber vermeden yitip gitmeyi seçen sen, sersemsin. Beni özleyebileceğini hiç düşünmedin ve sensiz yetim kaldığımı bilmiyorsun, bilmediğinden haberim var. Bunca değerli zamanı seninle harcamak boşuna, neden başka yerlere, daha uzun süreli bir birlikteliğe doğru süzülmek geçmesin aklımdan. Var olmamışlığın ne iyi olduğunu ve hiç istenmeyen bir an yok olmanın korkunçluğunu da bilmezsin. Artık altımda bir şey görmüyorum, yalnızca toprak ve sudan yapılma bir fotoğraf, geçiş dönemini andırır bir durum, ne kent ne de Yunanistan. Balonlar gibi gittiğim yeri, ipi kimin kopardığını bilmiyorum ve gidiyorum.''